Ayrım 7. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 86. Bir beyaz Müslümanın portresi. Sabahattin Zaimoğlu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve üst düzey bürokratların cenazesine katıldığı Profesör Sabahattin Zaim kimdi? Yıl 1934. Türkiye'ye o yıl göç etmişlerdi. Dayısı İbrahim Vardar, gazeteci Ahmet Vardar'ın babasıdır, bir gün onu Fatih Zeyrek'teki Nakşibendi Şeyhi Hacı Hasip Efendi'ye götürdü. 8 yaşındaydı. Ölene kadar Nakşibendi Gümüşhanevi Tekkesi'ne bağlı kaldı. Tarih 15 Mayıs 1926. Bugün Makedonya sınırları içindeki İştip'te doğdu. Medrese mahallesinde oturuyordu. Annesi Saime ev kadınıydı. Babası Mustafa Efendi esnaftı. Bir Yahudi ile ortak kerestecilik yapıyordu. O zor günlerde Türkler ve Yahudiler birbirlerine yakındı. İki halk da hedefti. Bu güç dönemde iki halk arasında birbiriyle evlilik yapan bile oldu. Örneğin bugün İzmir'de yaşayan İştipli İbrahim Beyka ailesi gibi. Sabahattin Zaim ilkokula Yeniköy Kilisesi'nin bahçesindeki mektepte başladı. Makedonya'nın ilk cumhurbaşkanı Kiro Gligorov okul arkadaşıydı. Okulda öğrenciler Cita Tursi Azia, Türkler Asya şarkılarını söylüyordu sürekli. Sabahattin'in kendinden 4 yaş büyük ağabeyi Burhanettin bu ırkçı şarkılara, konuşmalara dayanamayıp gavurlarla birlikte okumayacağım diyerek İstanbul'a gitti. Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ortak çıktıkları yağmur duaları çok eskilerde kalmıştı artık. 2 yıl sonra, yıl 1934. Oğulları Burhanettin gibi Zaim ailesi de baskıları dayanamadı. Paraya çevrilebilen tüm malları sattılar. Paranın dışarıya çıkarılması yasaktı. İmdada Yahudi tüccarlar yetişti. Para İstanbul'a gönderildi. Ve Zaim ailesi Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret edip limandaki İtalyan bandıralı gemiye binip Türkiye'nin yolunu tuttu. Sabahattin Zaim yaşamı boyunca hiç unutmadı. Kadıderesi'nde Türk ailelerinin kadınlı erkekli tef çalıp oynadıkları, kahkahalar eşliğinde yemek yedikleri piknikleri. İstanbul Fatih'te dedeleri, annelerinin babası Ali Vardar'ın şimdiki Fatih Kız Lisesi'nin olduğu konağına yerleştiler. Sabahattin Fatih Çarşamba'daki Fethiye 16. Mektebi'nin 3. sınıfına kaydedildi. İlkokulu 1937 yılında bitirdi. 3 yıllık Fatih Ortaokulu'ndan sonra 1940 yılında Vefa Lisesi'ne başladı. Lisedeki öğretmenlerinden İslamcı sosyalist Nurettin Topçu'nun etkisinde kaldı. Zaten her ikisi de Zeyrek'teki Nakşibendi dergahının müridiydi. Öğretmeni gibi o da insanlığın kurtuluşunu ahlaki ve manevi değerlerin yükselişinde görüyordu. Sabahattin Zaim 1943 yılında Ankara'ya Mülkiye Mektebi'ne gitti. Mayıs 1947'de okulu bitirip Temmuz ayında İstanbul Maiyet Memurluğu'na tayin oldu. Fatih Merkez Bucağı Müdürlüğü'nde ve Eyüp Kaymakam Vekilliği'nde staj yaptı. Kaymakamlık kursunu bitirdikten sonra 30 Mart 1950 tarihinde Kahta Kaymakamlığı'na atandı. Mayıs 1951, Nisan 1952 tarihleri arasında yedek subay olarak askerlik yaptı. Mayıs 1952 Ayancık, Ağustos 1952'de Abana Kaymakamlıklarına getirildi. Fakat kaymakamlığı sevmedi. Bir üst düzey bürokratın 5 vakit namaz kılması, sık sık camiye gitmesi o günlerde pek görülen olay değildi. Temmuz 1953'te istifa etti. Aynı yıl açılan sınavı kazanarak İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde asistan oldu. 1955 yılında İstanbul Mensucat Sanayi'nin bünyesi ve ücretler konulu tezini savunarak iktisat doktoru oldu. Bu süreçte İktisat Fakültesi'nin dekanı kimdi biliyor musunuz? Profesör Sabri Ülgener. Profesör Ülgener, İslam'ın kapitalizmle uyuşabileceğini, yani İslam kalvenciliğini ilk telaffuz eden akademisyendi. İşin teorik yanından ziyade başka bir ilişkiye dikkat çekmek istiyorum. Profesör Ülgener'in babası Mehmet Fehmi Efendi, Nakşibendi Gümüşhanevi Dergahı'nın kurucusu Ahmet Ziyaüddin Efendi'nin sağ koluydu. Sabri Ülgener 1911 yılında bu dergahta dünyaya gelmişti. Sabahattin Zaim'e Profesör Ülgener ve dolayısıyla Gümüşhanevi Dergahı sahip çıkmasında kim çıksın? Gümüşhanevi dergahının üniversitelerde örgütlenme süreci Soğuk Savaş döneminde hız kazandı. Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Recai Kutan, Korkut Özal gibi üniversiteliler dergahın müritleriydi. Dergah salt akademik dünyayla ilgili değildi, iş dünyasına da el attı. 23 Ocak 1956'da Genel Müdürlüğü'ne Necmettin Erbakan'ın yaptığı Gümüş Motor adlı ilk özel teşebbüsü faaliyete geçirdi. Ortaklar arasında Sabahattin Zaim de vardı. Gümüş Motor iflas edip yerine Pancar Motor kurulduğunda Sabahattin Zaim şirketin yönetim kuruluna alındı. 1950'ler Soğuk Savaş döneminin başladığı yıllardı. İktidarda Demokrat Parti vardı. ABD'den kredi almak için Türkiye'de komünist tehlikesi varmış havası yaratıldı. Bu nedenle yakalanan bir avuç demokrat aydın dünya kamuoyuna tehlikeli komünist olarak gösterildi. Kurucular arasında Sabahattin Zaim gibi Nakşibendi münevverlerin olduğu Komünizmle Mücadele Derneği, İlim Yayma Cemiyeti gibi antikomünist örgütler faaliyete geçirildi. ABD komünizmle mücadele verenlere ödüller yağdırıyordu. Sabahattin Zaim 1955 yılında misafir öğretim üyesi olarak ABD'nin en iyi üniversitelerinden Cornell Üniversitesi'ne gitti. 2 yıl kaldı. Döndükten sonra 1957'de doçent, 1960'da profesörlüğe yükseldi. Aynı yıl 27 Mayıs 1960 askeri ihtilalini yapanlardan bakanlık teklifi aldı. Teklif getirenler 14'ler olarak bilinen ihtilalin radikalleriydi ve Profesör Zaim yanıt vermeden tasfiye edildiler. Ancak Profesör Zaim ihtilalci askerlere yardım etmekten geri durmadı. Milli Birlik Komitesi Sosyal İlişkiler Sivil İşler Komitesi Başkanlığı görevinde bulundu. 10 Eylül 1959'da dünya evine girdi. Eşi Ulya, Kayserili Galip Cıngıllıoğlu'nun kızıydı. Demirbank'ın sahibi Cıngıllıoğlu ailesi Kayseri'de demir, halı ve deri ticaretiyle uğraşırdı. Galip Cıngıllıoğlu'nun dedesi Cıngıllızade Ömer Fevzi, İngilizce bilen, Avrupa ile ticari ilişkileri olan bir tüccardı. 1923-1925 yılları arasında Londra'da yaşamıştı. Sabahattin Zaim zengin bir aileye damat olmuştu ama o akademik hayatı sevdi. 1963-1964 öğrenim yılında Almanya'daki Münih Üniversitesi'ne misafir öğretim üyesi olarak gitti. Akademisyenliğin yanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde de çalıştı. 1966-1967 yıllarında Koç Holding'de Sosyal Yardım Vakfı'nda görev aldı. İşçi işveren ilişkilerinde aktif rol oynadı. Bu ilişkiler bugün çok kişiye şaşırtıcı gelebilir ama dün öyle değildi. 1958 yılında Vehbi Koç hacca giderken yanında Gümüşhanevi dergahının şeyhi Mehmet Zahit Kotku vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Cüneyt Zapsu'nun dedesi İbrahim Uzel'in sahibi olduğu Uzel Makina'da danışmanlık yaptı. Devletin kitlerinde Anadolu Cam Sanayi AŞ ve TÜMOSAN'da yönetici olarak bulundu. Milli Produktivite Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Çok çalışkandı. Üniversitelerde ek akademik görevler aldı. 1967 yılından 1980 yılına kadar Işık Mühendislik Akademisi ve Galatasaray Yüksek İktisat ve Ticaret Akademisi'nde görev yaptı. 1977-1979 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinde bulundu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Suudi Arabistan'a gitti. Cidde'de Melik Abdülaziz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu ülkeyle kişisel ilişkileri hep iyi oldu. İslam Kalkınma Bankası'nda Yöneticileri Seçme ve Değerlendirme Komitesi'nde müşavirlik yaptı. 1981-1982 yıllarında İslam Konferansı, İslam Bankacılığı temsilciliğinde bulundu. Görevi Profesör Nevzat Yalçıntaş'a teslim edip Türkiye'ye döndü. Faysal Finans Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği 1998-2002 ve son olarak da Kuveyt Türk'te murakıplık yaptı. Ömrü çalışmakla geçti. Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf kanseri teşhisi kondu, kurtarılamadı. Parlamenter sisteme geçtiğimiz 1876'dan beri en iyi hükümet AKP hükümetidir diyen Profesör Zaim'in cenazesine, Cumhurbaşkanı Gül'den Başbakan Erdoğan'a, bakanlardan üst düzey bürokratlara, belediye başkanlarına kadar binlerce insan geldi. Edirne Kapı Sakız Ağacı kabristanında toprağa verildi. Burada aile mezarlığının olduğu söylendi. Doğruydu. 5 yıl önce kaybettiği eşi Ulya, ağabeyi Burhanettin ve kardeşi Mustafa'nın mezarı oradaydı. Ama Profesör Zaim'in Türkiye'de ilk bağlandığı Hacı Hasip Efendi ve daha sonra dergahın post nişine oturan Abdülaziz Bekine gibi Gümüşhanevi dergahının Nakşibendi şeyhlerinin de mezarı oradaydı. Şeyhlerinden hiç ayrı düşmek istemedi. Sabahattin Zaim'in evlatları kimler? Mehveç Tarım, 1960 doğumlu, 1983 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Marmara Üniversitesi'nde doçent, 1988'de göz doktoru Mesut Tarım'la evlendi, Merve ve Safa adında iki çocuğu var. Selim Zaim, 1962 doğumlu, İTÜ makine mezunu, babası gibi Cornell Üniversitesi'nde doktora yaptı, Fatih Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı'dır. Anne tarafından akraba Beko Dış Ticaret ve Pazarlama Müdürü Funda Gökçin'le evli. Zeynep ve Ulya Elif adında iki çocuğu var. Kerim Zaim, 1963 doğumlu. İTÜ Sakarya Mühendislik mezunu. Gün Sazak şirketlerinde çalıştı, sonra kendi şirketini kurdu. Saadet Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. Akrabadan Kayserili İclal Arslan'la evlendi. Abdülhalim Zaim, 1969 doğumlu, Yıldız Teknik Üniversitesi bilgisayar mezunu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı, YÖK tarafından doktora yapmak için ABD'ye gönderildi, İstanbul Üniversitesi'nde doçent olarak çalışmaktadır, Özlem Kaya ile evli, Keremcan, Ekrem ve Ediz adında 3 çocuğu var. Halil Zaim, 1974 doğumlu, İstanbul Üniversitesi İktisat mezunu, aynı fakültede araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Malezyalı Nur Hasimah'la evli, Nur Hatice ve Sabahattin adında iki çocuğu var. Ünlü akrabalar kimler? Sabahattin Zaim'in anne soyu iki koldan geliyor. Büyük dedesi Köprülü Ali Ağa'nın iki oğlu vardı, Ahmet Ağa ve Emin Ağa. Emin Ağa kolundan gelen ünlüler arasında Orgeneral Teoman Koman, Profesör Macit Gökberk, Şükrü Naili Paşa, Profesör Demir Başar, Vali Bedri Ozkay, Vali Rıfat Vardar, yazar Ayten Aygen, gazeteci Emre Aygen gibi isimler var. Sabahattin Zaim'in teyze oğlu Profesör Cevat Babuğna'nın 4 kızı bir oğlu var. Büyük kızı Ceyda Profesör Zaim'in yanına asistan olarak aldığı Profesör Tevfik Ertüzü'nün eşiydi. Ertüz'ün DYP milletvekilliği yaptığı trafik kazasında hayatını kaybetti. Profesör Babuğna'nın tüm çocukları Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın arkadaşları oldukları gerekçesiyle sık sık medyada yer alıyor. Burada biraz soluklanmamız gerekiyor. Adnan Oktar'la birlikte çalışan Babuğna ailesine mensup olan 4 kardeş 19 Ocak 2008 tarihinde yayın organlarına kendi hazırladıkları bir CD'yi gönderdiler. Bu CD'de Tuğba Babuğna ailesinin sabetaist olduğunu açıkladı. Ben ehli sünnet inancına bağlı Müslüman bir insanım ama ailem sabetaist insanlar. Benim annem de babam da 3 büyük dönme cemaatinden biri olan Karakaşiler kolundandır. Annemin ailesi Selanik dönmesidir. Babam anne tarafından Selanik dönmesidir. Baba tarafından Köprülü dönmesidir. Annem hatta Ataman ailesine mensuptur ve bu aileyle ilgili Dönmeler ve Dönmelik adlı kitapta da uzun uzun bahsi geçer bu ailenin. Babamın ailesiyle ilgili konularda bu tarz kitaplarda bahsi geçer. Sabetay Sevi'nin sünnetine uygun yaşıyorlar annem de babam da. Benzer konuları Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, Efendi 2 kitabında açıkladığımız için geçiyoruz. Profesör Zaim'in akrabalarını tanımayı sürdürelim. Profesör Zaim'in diğer teyze oğlu Profesör Cavit Babuğna uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yaptı. Oğlu Aydın Babuğna Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör. Diğer oğlu Adnan Babuğna Boğaziçi Üniversitesi makine mezunu. Mekke ve Libya'da çalıştı. Halen Erdemir şirketinin İstanbul temsilcisi. Bilgi Üniversitesi rektörlüğünü de yapmış olan Lale Duru İz, Sabahattin Zaim'in babaanne tarafından akrabası. Bilgi Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Profesör Burhan Şen Atalar, Sabahattin Zaim'in hem öğrencisi hem akrabası. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin dekanlığını da yapan Şen Atalar, YÖK üyeliği de yaptı. Anneanne tarafından akraba iki de üst düzey general var. 1960 ihtilaline katılmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış Orgeneral Ahmet Dural ve halen Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Orhan Yöney. Ailede ünlü futbolcular da var. Hüseyin amcalarının küçük oğlu Selahattin Aytaç'ın damadı Galatasaray'ın Ankara Spor'a kiralık verdiği Necati. Bir diğer futbolcu ise babaanneleri Akile Hanım'ın yeğeni Galatasaray'ın eski kaptanı Cüneyt Tanman. Ağabey Burhanettin Zaim eski bakan Ali Coşkun'la dünür. Oğlu Mehmet Zaim, Coşkun'un kızı Işıl'la evliydi. Sina adında oğulları vardı. 1992'deki bir trafik kazasında Ali Coşkun eşini ve kızı Işıl'ı kaybetti. Mehmet Zaim yeniden evlendi. Ülker Gıda'da üst düzey yöneticisi. Burhanettin Zaim'in bir diğer oğlu Halit, Siemens'te Türkiye Bilgisayar Bölümü Müdürü. Kızı Yeşim ise uluslararası bir gözetim şirketinde yönetici olarak çalışıyor. Sabahattin Zaim'in küçük kardeşi Mustafa iş hayatına Eczacıbaşı'da başladı. Uzel Traktör Sanayi'nde devam etti. Amcasının kızı Mahture ile evlendi. İki çocuğu da sakat doğdu. Banu 13, Hakan 16 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çocuklarının üzüntülerine dayanamayan Mustafa Zaim 47 yaşında vefat etti. Taha Kıvanç ya da Fehmi Koru. İzin veriniz burada bir parantez açayım. Yeni Şafak gazetesinde Taha Kıvanç takma ismiyle komplo teorileri kaleme alan Fehmi Koru, bu kez kalemine Hürriyet gazetesinde bir beyaz Müslümanın portresi Sabahattin Zaim başlıklı yazımı konu etti. Her daim söylediğim yazdığım gibi eleştiriye açık biriyim. Ama son dönemlerde bazı dinci yazarlar eleştiriden çok küçümseme, küfür etme, bulandırma ve en acısı yalanlarla dolu güya eleştiri yazıyor. Ben genelde bu tür kişilerle pek tartışmam, çünkü önemsemem. Ancak bu zatın yalanlarla dolu makalesini büyük bir hazine bulmuş gibi internet sitelerine koyan meslektaşlarımı aydınlatmak için mecburiyetten bir açıklama yapma zorunda hissettim. Ve dedim ki, sevgili meslektaşlarım, siz bu dinci yazarları tanımıyorsunuz. Onların nasıl yalanla beslendiklerinin farkında değilsiniz. Gelin ben size bu olaydan yola çıkarak bakın nasıl kafa bulandırdıklarını anlatayım. Sözde dinci yazar Fehmi Koru diyor ki, Profesör Zaim'le ilgili yazımdaki bilgileri tüm Türkiye'nin nüfus kayıtlarının tutulduğu gizli Mernis sisteminden alıyormuşum. Orada çalışanlar bana yardım ediyormuş. Bakın ne diyor. Artık yazarlık kolaylaştı. Yeter ki bütün nüfus kayıtlarının tutulduğu Mernis biriminde istediğim bilgileri temin edeceğim biri olsun. Aslında ileride herkesin istifadesine açılacağı söylenen Mernis sisteminin kayıtlı olduğu bilgisayara erişmenizi sağlayacak şifreye sahip olmanız da yeterli. Yapacağınız bütün iş verilere çapraz sorgulama yapmaktan ibaret. Bir kişinin anne baba, kardeş, eş ve çocuklarının adlarını veri tabanına verip soyadları çapraz sorguladığınızda elinize bir şema çıkıyor zaten. Birden fazla isim birden fazla şema demek. Alın bunu vurun ötekine. İşte size karıştırmacı gazetecilik ürünü bir yazı. Bu türün en gözde yazarı kendisine Hürriyet'te de köşe verilmiş olan Soner Yalçın. 5N1K programı ve bazı CNN Türk programlarının yapımcısı olan Soner Yalçın bir internet sitesini de yönlendiriyor. Pazar günü koca bir Hürriyet sayfasını işgal ederek Sabahattin Zaim tablosunu okurlarının dikkatine sundu. Bir beyaz Müslümanın portresi başlığıyla Mernis'teki asistanı kendisine isimleri sağlamış, o da onları alt alta getirerek müthiş bir kolaj yapmış. 19 Aralık 2007 Yeni Şafak. Bakınız ben teknoloji özürlü biriyimdir. Öyle Mernis filan da bilmem, asistan da tanımam. Ama sözde yazar iyi biliyor ki sistemin nasıl çalıştığını bir bir anlatıyor. Hayatları boyunca hep birilerinin verdiği bilgileri, dosyaları haber yapan Fehmi Koru gibi sözde gazetecilerin gazeteciliği bilmedikleri de aslında kendiliğinden böyle güzel ortaya çıkıveriyor işte. Bakınız Sabahattin Zaim'le ilgili bilgiler sanki çok gizliymiş de ben onu ancak devletin gizli birimlerinden alıyormuşum havası vermeye çalışıyor. Uzatmayayım, ilgili yazımdaki bilgileri ben hangi kaynaklardan buldum size onu yazayım. 1. İştip ve Köprülü Hatıraları Burhanettin Zaim. 2. Rumeli Benimdi, Ayten Aygen. 3. Mülkiye Tarihi, 1. Cilt, Ali Çetinkaya. 4. Sabri Ülgener ve İktisat Tarihi, Ahmet Güner Sayar. 5. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, İslamcılık, Cilt 6, İletişim Yayınları. 6. Saklı Hayatlar 2, Cemal A. Kalyoncu. 7. Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, Efendi 2, Soner Yalçın. 8. Ayrıca Sabahattin Zaim'in vefatından sonra çıkan haberler, makaleler. Hadi şimdi soralım bakalım kim karıştırıcı? Ayrıca devlet elinizin altında. Benim devletin gizli ya da açık bir kurumu, örgütü ya da ne bileyim neyse bir tek ilişkimi gösteren bilgi belge ortaya koymazsanız sizi bu mesleğin yüz karası olarak tarihe havale edeceğim. Hodri meydan. Bu yazıyı odatv.com'da yazdığımdan beri bu sözde gazetecinin sesi kesildi. Utandığını hiç sanmıyorum. Paranoyak kimdir? Aslında meselenin özü ne biliyor musunuz? Gazeteci, yazar, siyasetçi, akademisyen ve benzeri kimliklerde gördüğünüz bazı insanların ruh sağlığı hiç yerinde değil. Aşağıda yazacaklarımı bazı isimleri gözünüzün önüne getirerek okumanızı rica ediyorum. O zaman bu kişilerin davranışlarını, söylemlerini ve yazdıklarını daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Önce bir tanım, paranoya. Sistemleştirilmiş sanrılarla, yani gerçekle var olmayan şeyleri görmek, işitmek gibi dayanaksız algılama ve kişisel çatışmaların başkalarında olduğu varsayılan düşmanlığa yüklenerek yansıtılmasıyla tanımlanan ruhsal bozukluk. Mantık dizgesine oturtulmuş ısrarlı, değiştirilemez, çoğunlukla büyüklük ve zulme uğrama sanrılarıyla tanımlanan sinsice gelişen kronik işlevsel psikoz. Yaşamları boyunca hafif kuşkulu olan bazı insanlar yaşlılıklarında paranoidleşirler. Paranoid kişilik bozukluğu başkalarından kuşkulanmak ve onlara karşı giderek artan güvensizlikle tanımlanır. Başkalarının amaçları daima kötü niyetli olarak yorumlanır. Şüphecilik paranoyanın en belirgin ve ayrılmaz özelliğidir. Paranoyak için hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Paranoid kişilikli insan masum görünüşlü gerçeklerin kendisini şaşırtmasına izin vermez. Onların iç yüzünü görebildiğini iddia eder. Sürekli gizli anlamlar çıkarmaya çalışır. Oralarda bir yerde olduğunu bildiği düşmanları hakkında ipuçları arar. Algılamalarını eskiden beri var olan düşüncelerinin ve ön yargılı kararlarının ışığında yorumlar. Yukarıdan aşağıya doğru giden bir mantık izler ve gizli düşmanlık tezini destekleyen en ufak bir ipucuna bile dört elle sarılır. En güçlü kanıtları bile kendisini sahte bir rahatlığa yönlendirecek düzmece olgular gibi görerek bir kenara atar. Paranoyak bunlara kanmayacak kadar akıllıdır. Yüzeyde çelişkili görünen gerçekler olsa olsa düşmanlarının ne denli akıllı ve kötü niyetli olduğunu kanıtlamaktadır. O tehlikenin orada olduğunu bilir. Yüzeyde rastlantı gibi görünen olaylara anlamlar yüklemek sabit bir fikir haline gelir. İnanılmaz bir koleksiyoncudur ama sadece kendi tasarladığı mantık sistemine uygun gerçekleri toplar. Bu anlamda paranoya ruhsal bozuklukların en entelektüelidir. Paranoyakların muhalifleri, rakipleri ya da hasımları yoktur. Sadece düşmanları vardır. Düşmanlar ise yok edilmelidir. Hiçbir itiraza tahammül göstermez. O gerçeği bilmektedir. Kendisinden farklı düşünecek kadar aptal olanları küçümser. Mücadeleci, sinirli, huysuz, aşırı alıngan, kavgacı, tartışmacı, kolay incinen ve aşırı şekilde savunmacıdır. Paranoyak sürekli tehdit altında ve tehlikede olduğu konusundaki sabit fikirlerini sorgulamayı göze alamaz. Çünkü bu onun kendini duygusal açıdan iyi hissetmesi için psikolojik olarak gereklidir. Önemsizliğinin ve sıradanlığının utancıyla yüzleşemez. Bir komplonun merkezinde olduğunu kanıtlamak onu güçlü kılar. Düşmanlar topluluğunun odak noktası olmak paranoyağa büyük önem kazandırır. Paranoyakların düşmanlarına gereksinimleri vardır. Her zaman üstün bir güçten ya da dışarıdaki kişinin dileğini yaptırabileceğinden korkar ve abartılmış bir bağımsızlık tavrı sergiler. Onu denetim altına almak isteyen ve özerkliğini yok etmeye çalışan hayali düşmanlarla sürekli savaşır. Kendini Kaf Dağı'nda gören hırslı bir kişi sürekli başarısız oluyor ve başkaları tarafından önemsenmiyorsa bunu kötü niyetli insanlara bağlar. Bu bilimsel tespitlerden sonra parantezi kapatıyorum. Dönelim konumuza. Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'ne çıkışını kimlerin desteklediği konusunda herkesin bilgisi var. Ya da var mı? Modacı Cemil İpekçi'nin AKP'yi hararetle savunmasının size şaşırtıcı gelmiyor mu? Meseleyi sadece hükümetten ihale almak olarak görüyorsanız yanılıyorsunuz. Sabetayistler AKP'yi destekliyor mu? Destekliyorsa neden destekliyor? Bu sorunun yanıtı bir kitaptır. Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı Efendi 2'yi okumanızı tavsiye ederim. Bugün Türkiye'yi yöneten AKP kadrolarını yetiştirenler konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız ilgili kitaba mutlaka göz atmalısınız.
7. ayrımın sonu, sayfa 96.